18. Padişah sinekli bakkal imamı kadar mükemmel tezkiye yapıyor birader. Mabeyinci Selim Paşa istifasının kabul edildiğini ve hünkârın eski zaptiye nazırının hizmetlerini takdir eden birkaç iltifatı ile selam-ı şahanesini tebliğ eder etmez, paşa her vakitki temennasını yapıp otururken böyle demişti. Evet, hünkârın iltifatı bir tabut başında mahalleliyle ölüleri hayırla yad etmelerini ihtar için tezkiye yapan mahalle imamı laflarını hatırlatmıştı. Paşa otururken adeta padişahtan böyle hafif bir tarzda bahsedenin kendisi olduğuna inanmayacağı geliyordu. Güya içine saklanan bir yabancı bu sözleri söylemiş ve gülmüştü ve omuzlarından bir yük kalkmış gibi kendini hafif hissediyordu. İçinden devlet ağırlığı, devlet yükü diyordu. Bu ağırlığa rağmen eskiden nasıl omuzları gururla havada, göğsü ileride yürürdü. Bu tavır sadece içine, dışına şekil veren bir kalıptı. Devlet kalıbı. Ve insanları o kalıp ne hatır ve hayale sığmayan şekillere sokardı. Şimdi o kalıbın pençesinden de kurtulmuştu. Vücudunun en küçük zerresine kadar istediği şekli alabilecek, Hilmi'yi sürdüğü günden beri kafasını karıştıran şüpheler, tereddütler, uzun muhakemeler artık onu kudrete tapmak belliyesinden kurtarmıştı. O zavallı zaptiye nazırı Selim Paşa. Dar kafalı, aptal, yarı makine bir esir. Bu Selim Paşa'nın içinde uçsuz bucaksız bir hürriyet var. Zaptiye nazırı Selim Paşa'nın tapındığı kudret, devlet ve padişah, kainata hakim kudretin ancak bir cüzü. Bu Selim Paşa'nın tapındığı kudret, kainatın kendisi, bütün kudretin mecmuu. Selim Paşa gülerek konuşurken, mabeyinci onu dikkatle gözden geçiriyordu. Galiba bugünlerde Vehbi Dede ile çok ülfet ediyorsunuz paşa. Evet, Türk ülkesinde bilhassa padişahlar hüküm sürdüğü günlerde ruhların zincirini ancak Mevlana Celaleddin Rumi gibi kudretler kırabilir. Selim Paşa sigarasının külünü silkerek cevap verdi. Şam'a giderken evimi, ailemi emanet edecek bir dosta ihtiyacım var. Dededen daha emniyetli bir dost bulmak kabil mi? Güldü. Bugünlerde biz geçmiş günlerin debdebe ve daraatını tasfiye etmekle meşgulüz. Selamlığı kapıyorum, eşyasını satıyorum. Münasip bir kiracı bulunca kiraya vereceğim. Kahya Şevket'ten ve bir tek bahçıvandan başka uşakları da savıyorum. Bostanı da kiraya verdim. Kiracıdan para almayacağım ama evin sebzesini ve yemişini bedava verecek. Arabayı, ikisini de ve atları da sattık. İçini çekti. Atlarını evlat gibi severdi. Konaktaki cariyelerinizi ne yapacaksınız? Hepsini azat ettim. Hepsinin esasen birikmiş birkaç parası var. Ekserisi tahsil gördü ve musiki şinastır. Şimdiden bütün İstanbul onlara mürebbiye diye, musiki hocası diye talip. Hanım iki yaşlı azatlısını yanında alıkoyacak. Artık bol bol misafir kabul eder, tatlı tatlı sohbet edersiniz paşa. Selim Paşa'nın dudakları büzüldü. Gözleri gülüyordu. Bizim vaktimiz ve arzumuz uzun sohbete müsait. Ama eski yarandan kimsenin kapımızı açtığı yok. Konağın bahçesine arada giren bir tek konak arabası Necat Efendi'nin hanımının. Fakat ben artık Sinekli Bakkal sokağındaki komşularla ülfet etmeye çalışacağım. Sinekli Bakkal, Rabia'nın mahallesi. Mabeyinci bir ay evvel billur gibi bir sesin bebek koyunda dolaştığını hatırladı. Kendi kendisine mırıldandı. Cife-i dünya değil, Kerkes gibi matlumumuz. Paşa başını salladı. Bir bölük ankalarız, kâfı kanaat bekleriz. Rabia ile kocası da her gün bizde. Ben yokken onlar da Vehbi Dede ile beraber bizim hanımı yalnız bırakmayacaklar. Fakat gelin hanımı getirmek için siz niye gidiyorsunuz? Şevket Ağa'yı yollasanız olmaz mı? Olur ama ben yer değiştirmek istiyorum. Elini başına götürdü, tepesine vurdu. Çok düşünmek, burada temizlik yapmak zamanı geldi bey birader. Kafamda toplanan süprüntünün yanında Kasımpaşa çöplüğü tertemiz kalır. O akşam Selim Paşa konaktan yalnız çıktı. Sinekli Bakkal kahvesine doğru yollandı. Şevket Ağa telaş içinde hemen paşanın şemsiyesini yakalamış, eski günlerdeki gibi arkadan gidiyordu. Paşa döndü. Şevket'e eski günler gibi gürledi. ''Ben çocuk muyum ki arkamdan geliyorsun be herif?'' Sonra birdenbire yarı tatlı, yarı müstehzi bir sesle ilave etti. ''Ben artık nazır değilim Şevket, insanım.'' Kahve halkı birdenbire Selim Paşa'yı aralarında görünce çekindiler, sıkıldılar. Fakat o aldırmadı. Elbet alışacaklardı. Kahvesini içtikten sonra doğru İstanbul Bakkaliyesi'ne daldı. Dükkandan ve mutfaktan oranın 40 senelik aşinasıymış gibi geçti. Rakım'ın gözleri hayretle, korku ile birer fincan gibi açılmıştı. Fakat mutfak kapısının dışında yaseminleri beraber sulayan Rabia ve Osman onun gelişini o akşam tabii buldular. Rakım, paşa iskemle çıkar. Bu akşam bize yemeğe gelmez misiniz çocuklar? Osman elindeki kovayı bırakmadan gülerek cevap verdi. Siz kalsanız da bizimle bahçede yemek yesiniz. Göğe baktı. Azıcık hava bulutlu. Mutfakta yeriz. Nasıl olur paşa efendi? Paşa cevizin altındaki hasıra giderek, ben de bu daveti bekliyordum Osman efendi dedi. 19 Ağustos'a kadar günler hep böyle geldi geçti. Selim Paşa Ağustos'un 22'sinde hareket edecekti. Eski efendisine son bir nezaketi onu cülus günü İstanbul'da geçirmeye mecbur etmişti. Evini gene donatacak, eski günlerin saz takımı, büfesi olmayacak, sünnet düğünü yapılmayacak, hokkabaz gelmeyecek. Fakat buna mukabil bütün bunlara sarf edilen para hesap edilmiş, Sinekli Bakkal heyeti ihtiyariyesine, mahalle fukarasına kışın kömür, odun alınmak için verilmişti. Cülus günü yemekten sonra konağa en evvel Rabia gitti. Dört genç halayık, daha doğrusu sabık halayık, havuzun etrafına çömelmiş, fener siliyor, mum dikiyorlardı. Şevket Ağa mum paketlerini birer birer açıp dağıtıyordu. Fıskiyenin sesinden, fenerlerin tıkırtısından başka ses yoktu. Kimse konuşmuyordu. Donanma günlerinin gürültüsü henüz sokakta başlamamıştı. Rabia ayakta, yerde çalışanları bir zaman seyretti. Şevket Ağa'nın elleri çalışırken kulakları etrafı dinliyor gibi. Belki eski şenliklerde çakıl döşeli yoldan birbiri ardınca giren konak arabası tekerleklerinin hışırtısını işitiyor. Kızların gözleri sağa sola, bilhassa iki taraftaki kameriyelere dalıyor, sonra hayalet görünmüş gibi önlerine eğiliyor. Belki oradaki musiki takımını, büfeyi, kalabalığı hatırlıyorlar. Sükun derinleşti. Tayfların, hayallerin hakim olduğu bir sükut. Rabia'nın birdenbire kalbi sıkılıyormuş gibi oldu. Kuvvetli bir lodos rüzgarı çıkıyordu. Akasyaların tepeleri ağır ağır dalgalanıyor. Gökte kızıl bulutları birdenbire azan lodos rüzgarı süpürüp götürüyor. Havada hastalıklı bir kızıllık var. Hava sıtma nefesi gibi sıcak, saçakların içinde derin ve mütemadi bir inilti var. Sabiha Hanım yukarıdan Hilmi'nin eski odasının penceresinden başını çıkardı. Paşa burada Rabia. Osman gelince ona piyano çaldıracağız. Ne yapalım? Bu sene sazımız mızıkamız yok. İhtiyar kadının sesi şendi. Gene bir çocuk canlılığı ile bu elim değişmede, bu inhihatta bile oynayacak, gülecek bir şey buluyor. Osman gelinceye kadar ben dönerim hanımefendi. Şöyle bir bahçeyi dolaşayım. Rabia sükun peşinde, daha doğrusu serinlik peşinde, daha bostana kadar gitti. Bostanda kimse yoktu. Fakat sükun bulmak kabil değildi. Çünkü karışık olan, sıkıntılı olan şey Rabia'nın kendi yüreğiydi. Hatta aradığı serinliği bile bulamadı. Hummalı kızıltı, yeşil gölgeleri daha loş yapmış, yaprakların arasına yer yer bulutların uçuşu görünüyor. Bostan daha kasvetli. Adeta adamın göğsünün üstüne basan bir ağırlık var. Gerçi yüksek duvarlar orasını rüzgardan koruyor. Fakat o lodos iniltisi orada daha korkunç. Bostan sıtmaya tutulmuş, sayıklıyor gibi. İçinden kaynayan bir sıcaklık var. Ağaçları, toprakları bile terletiyor gibi. Rabia başörtüsünün ucuyla alnının ve parmaklarının terini sildi. Gözleri bostan dolabını aradı. Tahta çark ölü gibi hareketsiz, etrafında asılı kovacıklar kupkuru. Dolabı çeviren küçük eşek de cansız. Dolap dönerken bu kovadan billur sular yeşillik arasında nasıl insana serinlik verir? "Deh!" Rabia eşeğe bağırıyordu. Fakat o aldırmadı. Sinekleri kovmak için kuyruğunu, kulaklarını kımıldatmasa, Rabia'nın Bonmarşe'den aldığı oyuncak eşekten farkı yok. Rabia, harklardaki yosunlu, kirli birikinti sulara bakarken birdenbire bir bulantı duydu. Yer, Kadıköy vapurunun altındaki lodoslu deniz gibi kalkıp iniyor. Fakat o akşam hasta olmak olamaz. Sanki neden içine bu gariplik çökmüştü? Ne vardı? Selim Paşa ile karısı çocuk gibi şen ve kaygısızdılar. Galiba fenerleri silen kızların hüznü ona da sirayet etmişti. Onların silinmiş gamlı gözlerinde hiçbir debdebenin, hiçbir saadetin daimi olmadığını sezen, hayatın şekilden şekle giren revişinden ürkmüşlerin bakışı vardı. Hayat buydu. Rabia'nın da saadeti bu şekil değiştirmek kanununa bağlıydı. Farkında bile olmadan Tevfik elinden gitmiş. Belki yarın Osman da gidecek. Kim bilir istikbal ona neler hazırlıyor. Kaza, kader. insanların saadetini gizli elleriyle kırmaktan zevk alan menhus kudret. Bir ağaca dayandı. Belki farkında olmaksızın artık sevgilerini elinden almaması için kaza denilen, kader denilen şeye yalvarıyordu. Bolsa'nın kuytuluğundan ayrılınca içi açıldı. Bu kadar meyus olacak ne vardı? Belki Tevfik beklediğinden daha çok evvel çıka gelecekti. Osman o kadar sinekli bakkalın işleriyle meşgul, o kadar sokağın daimi bir siması ki. Dünya zannedildiğinden ziyade saadetle, teselliyle dolu. Bak Osman nasıl imamın cenazesini kaldırttı. O çetin ve aksi ihtiyara Rabia'nın haberi olmadan o kadar baktı. Dünya iyi insanlarla dolu. Adeta konağa bir an evvel varabilmek için Akasyalı yolda koştu. Bir nefeste Hilmi'nin odasına çıktı. Osman piyano çalıyordu. Paşa ile karısı yan yana iki koltuğa oturmuş dinliyorlardı. Alafranga musikiye vaktiyle söven adam bu muydu? Rabia kapının eşiğini atlarken Osman Abdülhamit'in marşını çalmaya başladı. Koltuktaki ihtiyarlar zemberklerine basılmış gibi ayağa kalktılar. Sabiha Hanım değneğine dayanmış, gözleri yerde, paşanın başı havada, gözleri uzaklara dalmış. Omuzlarının yükselişinde, göğsünün öne doğru atılışında, kafasının diktiğinde eski zaptiye nazırını canlandıran bir hal var. Bilmem paşanın o dakika gözlerinin önünden bir selamlık resmi geçiyor. Paşa camiye giriyor. Renk, hareket ve ses şaşası. Ve bunları hazırlayan, tertip eden hep kudret ve azamet sahibi bir zaptiye nazırı. İhtiyarın hafifçe sakalı titredi. Başı biraz daha dikleşti. Ve marşın son mısrağını kalın sesiyle söylemeye başladı. Sabiha Hanım'ın küçük omuzları sarsılmaya, buruşuk yanaklarına yaşlar dökülmeye başladı. Selim Paşa silkindi. Haberi olmadan içine giren devlet ve kudret tayfını çıkardı attı. Son günlerin hafif ruhlu, labali ihtiyarı oluyordu. ''Ne ağlıyorsun ya? Seni deli kız seni. Bu mevlit değil, şenlik.'' Rabia fısıldadı. ''Belki bu padişahın son şenlik günü.'' Şimdi ondan bahsetmeyelim Rabia. Osman Efendi çal. Bu piyano yarın Bedestan'a gidiyor. Selamlık'taki de gidiyor. Bize Dürnev'in odasındaki kuyruksuz piyano yeter. Bu piyano nasıl Bedestan'a gider? Nasıl yabancı ellere geçer? Osman Rabia'nın yıldan yıla çam fidanı gibi uzayışını bununla ölçmemiş miydi? Osman'ın gözleri karardı. Bunu yabancılara satma paşa. Ya kime satayım? Benim böyle elden düşme bir piyanoyu almaya hazır kaç tane talebem var? Sen onu Şevket'le konuş, hallet. Yarın Bedesten'e götürmesin. Rabia ile Osman, selamlıktaki piyanoyu da tetkik için çıktılar gittiler. Sabiha Hanım arkalarından seslendi. Geç kalmayın çocuklar, erken yemek yiyeceğiz. Yarı yarıya boş bir selamlık. Soyunmuş bir pehlivan gibi güzelliği daha aşikar. Penceresiz camlara göğün son kızıllığı ve akasyaların yeşilliği vurmuş. Renkli cami pencereleri gibi ışığı renk süzgecinden geçiriyor. Birdenbire yere inen akşama şaşmış bir sükût. Akasya dallarında bir tek bülbül uzun uzun dem çekiyor. Rabia'ya bu birisi içini çekiyor gibi geldi. Hiç şüphe yok ki o gün selamlık tekin değildi. Rabia babasına gittiği gün bu odada Selim Paşa'ya meydan okumuştu. Tevfik yumuşak kestane gözleriyle belki şimdi burada, belki Taif zindanlarında Rabia'sını düşünüp bir kadın gibi ağlıyor. O gün Rabia ile el ele bu merdivenlerden inmişlerdi. Nasıl olmuştu da Tevfik, Rabia'nın kafasında, kalbinde sönük bir hayal derecesine inmişti. Kız, gözlerine toplanan yaşları tutmak için yutkundu, göz kapaklarını sıktı. Fakat katı, mütehakkim bir el parmaklarından yakaladı. ''Nen var Rabia? Elin titriyor, yüzün sapsarı. Piyanoya bakacaksan çabuk bak, buradan gidelim. Boş ev fenama gidiyor.'' Fakat Osman hiç de acele etmek istemiyordu. Oda kapısını açtı. Rabia karşıdaki aynada kendini gördü. Osman'ın yüzündeki, hareketindeki hayat, şiddet aynada bile barizdi. Bir parmağıyla çalarken Rabia'ya diyordu ki, ''Sana çok memnun olacağım bir şey söyleyeceğim. Benim bir planım var. Peki, çabuk söyle.'' Rabia'nın sesi sabırsızdı, dürüştü. Osman'ın ardı arası gelmeyen planlarını burada konuşmanın ne münasebeti vardı? Hilmi Bey'in piyanosunu ben satın alacağım. İyi ama nereye koyacaksın? Dükkanı mı? Yerden çok ne var sevgili Rabia? Ben bu selamlığı kiralamaya karar verdim. Bir döşeyeceğim ki bayılacaksın. İtiraz etme kuzum. Kuzum, paşanın azatlılarından birini tutarız. Biraz rahat yaşayalım Rabia'cığım. Azıcık nefes alalım. Kendimiz için yaşayalım. Bebekteki gibi. Elleri Rabia'nın omuzlarında, gözleri gözlerinde. Kız Osman'ın ellerini omuzlarından koparır gibi çekti itti. Arkasını çevirdi, pencereye yürüdü. Dürüst bir sesle. Olamaz, ama hiç olamaz, diyordu. Osman haksız yere anasından dayak yemiş bir çocuk gibi kırılmıştı. Halbuki selamlığa gelirken bu parlak planını Rabia ile konuşmayı düşünürken ne kadar içi sevinçle doluydu. Rabia'nın gözleri parlayacak, onunla bu planı müzakere edecek sanmıştı. Halbuki kız adeta hakaret etmişti. Osman'ın teklifinde bu kadar kızacak ne vardı? Bu Rabia ne zaman Osman'ı anlayacak? Ne kadar bir sürü eski şeylere bağlı bir mahluk. Kendi kendine ebediyen tekrar eden fakat mütemadiyen uzaklaşan bir şark melodisi. Bir tek ses, bir tek arzu. Halbuki Osman, garbın en muğlak bir senfonisi. Bin bir arzu, bin bir emel. Rabia burnunu cama yapıştırdı. Osman'ın teklifini düşündü. Onu tanıdı tanıyalı, bu kadar yabancı hissetmemişti. Selim Paşa'nın hakkı vardı. Avrupalı demek, maddi şeylere bağlı olmak demek. O zaman da paşanın selamlığını kiralamanın nasıl saygısızlık olacağını düşünemiyor muydu? Güya bir de memleketinde asil bir ailenin evladıymış. Bir defa paşa onlardan belki kira almayacak, bedava vermeye kalkacak. Sonra onlar paşanın eski debdebesine göz dikmiş, yeniden görme insanlar vaziyetine düşecekler. Rabia adeta sinekli bakkal kadınlarının dedikodularını işitiyor gibi. Rabia'ya ne oldu? Paralı kocaya varır varmaz konak halayık sevdasına düştü. Bari bir de harem ağası tutsak. Halayık onun neresine? Eli ayağı tutmuyor mu? Hem demek Osman dükkanın üstündeki evi beğenmiyor. Bunu düşününce teessürden ziyade hiddet hissetti. Ve bostandaki baş dönmesini, bulantıyı tekrar duydu. Tavan, yer, kızıl, yeşil ışıklı camlar, dışarıdaki akasyalar hep birbirine karışmış dönüyor. Söylediğime bu kadar kızacak ne var Rabia Hanım? Osman'ın sesinde zorla zapt edilen hiddet ve isyanın yanında bir de istihfat vardı. Bu kız onun için şimdi mundar bir arka sokakta doğmuş, büyümüş bir imam torunu, bir bakkal kızı. Ne demiş de bu kadar fedakarlık ederek hayatını şımarık bir mahalle kızına bağlamıştı. Ömürlerinin sonuna kadar birbirlerinin tepesine çıkacak kadar dar bir evde oturmaya mahkumdular. Rabia gözlerinde adeta vahşi bir ışıltıyla döndü. Dudakları Emine'nin dudakları gibi bir tek sıkı çizgi. Sen iki gözüm, konaklarda yaşamaya alışık bir kız almalıydın. Ben olduğum yerden şuradan şuraya gitmem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı küçük hanım. Sen konak denilen şeyin benim gözümde yeri var sanıyorsan yanılıyorsun. Bu selamlık bizim uşak dairesi. Sustu. Nasıl oluyor da o da bir mahalle delikanlısı gibi adeta övünüyordu. Rabia bir kat daha azdı. Sesi bir perde daha yükseldi. Daha âlâ ya. Olduğun yerden neye çıktın? Seni Asilzade Bey, Miras Yedi Bey. Bana şimdi de Frangistan'daki konaklarınla mı övüneceksin? Her şeyi alınlarının teriyle kazanan adamlar arasında senin işin ne? Sen bizden olmak için 40 fırın ekmek yemen lazım. Seni zıp çıktı, miras yedi. Rabia'nın son sözleri bir yılan zehri gibi Osman'ın suratına fırlıyor. Rabia'ya göre harç, medeniyet, memleket ve ırk farkı bir dinden olanlar için bir hiç. Fakat sınıf farkı buna o kuduruyordu. Rabbim beni fukara sınıfından ayırma diye söylenirken Osman ilk defa Rabia'ya karşı şiddetli bir husumet hissetti. Rabia ve sinekli bakkal bunlardan birdenbire nefret edivermişti. Rabia onun yüzüne asilzade, miras yedi diye haykırırken öyle mutaazzım ve mağrur görünüyordu ki. Güya sinekli bakkalda bakkal olmak, asalet sınıflarına mensup olanları istihfafa, hakarete layık görmeye kafiydi. Rabia ile geçen saadet günleri Osman'ın zihninden birdenbire silindi. Şimdi o, sinekli bakkal denilen yerin darlığını, mundarlığını, sıkıntısını, gülüş gururunu ve kendisinin oraya ezeli esaretini düşünüyordu. Buz gibi soğuk bir sesle, ''Gidelim.'' dedi. Yan yana fakat birbirlerine dokunmadan, birbirlerinin yüzüne bakmadan harem taşlığına kadar geldiler. Fener silen kızlardan biri koşarak içeri girdi. Yanlarından geçerken, ''Sofra güllerin yanında, sizi yemeğe bekliyorlar. Vehbi dede de orada.'' dedi. Fenerler yanmıştı. Paşanın sevgili gül fidanlığı ortasına sofra kurulmuştu. Yeşil yapraklar, kırmızı güller ışık içinde. Rabia, paşanın yanında oturan Vehbi dedenin elini öptü. Osman dedenin boynuna sarıldı. Kavgalarının şimdi bir tek zahiri alameti, ikisinin de birbirinden gözlerini kaçırmaya çalışmalarından ibaretti. Rabia dedenin yanında eski tabii tavrını alıvermişti. Vehbi Efendi de etrafında heyecanı men eden, Muhittin'e muvazene, sükun veren bir tesir vardı. Rabia bunu bu akşam her vakitten fazla hissetti. Selim Paşa karısına diyordu ki, ''Kızlar yemekten sonra Şevket Ağa ile Beyazıt'a kadar inmek istiyorlar. Müsaade eder misin?'' ''Hay hay!'' Rabia, ''Ben de kuzum, ben de!'' diyordu. Vehbi Efendi koynundan bir zarf çıkardı. ''Sen kal Rabia, babandan mektup var. Yemekten sonra okuyacağım.'' Osman müstehzi, ''Aman Rabia'yı gezintisinden mahrum etme, şimdi oku.'' dedi. ''Tevfik Taif'te değil mi?'' Paşa sormuştu. Vehbi Dede cevap verdi. ''Belki. Fakat bu Şam'dan hareket etmeden evvel son yazdığı mektup. Elden bir derviş getirdi. ''Aman kuzum, oku.'' dedi efendi. Rabia'dan başka herkes kulak kesilmişti. O hatta Tevfik'e ait bir mektuba bütün dikkatini hasredebilmek için zorluk çekiyordu. O kadar içi hala selamlık kavgasının akisleriyle karmakarışıktı. Osman'ın yan gözle gördüğü müstehzi soğuk tebessümü, sesindeki istihfaf, ''Herif insan değil şeytan.'' Fakat ilk satırlardan sonra dedenin sesi gene kızın üzerindeki sükun veren tesirini yaptı. O da yavaş yavaş yalnız babasının mektubunu dinlemeye başladı. Mektup elden geldiği için Bermutat, Tevfik açık yazıyordu. Hilmi'nin Beyrut'tan kaçışını tarif ederken, nihayet zavallı Hilmi Bey muradına erdi diyordu. Fakat ilk günleri Dürnevi teskin ve teselli çok müşkül olmuştu. Paşa'nın adam yollayıp Dürnevi Şam'dan aldırması lazımdı. Onu hangi gün Taif'e yollayacaklarını kestiremiyordu. Şimdilik vali onun tarassut altında Hilmi'nin evinde kalmasına müsaade etmişti. Rabia benim için merak etmesin diyordu. Taif, Şam, Halep hepsi birdi. İstanbul'dan başka dünyanın her yeri bir. İster saray olsun ister zindan. Osman'ın gözleri Rabia'ya gitti. Kızın gözleri tabağında. Müteessir miydi? Belli etmiyordu. Bu akşam kavga etmek nasıl münasebetsiz bir şey olmuştu. Zavallı Rabia, zavallı çocuk, kendisinin çocuğu olacak yaşta. Yemekten sonra Pembe ile Rakım da geldi. Gezmeye gidecek küçük kafilenin arasında ayakta duruyorlardı. Dört kız, başlarında başörtüleri, arkalarında yeldirmeleri. Hüsniye Hanım hep şakalaşıyor, paşa meydanda yok. Fişekler birdenbire atılmaya başladı. Havai fişekleri, maytaplar, maytaplar. Renk renk ışıklar yerden fışkırıyor. Kırmızı, turuncu, eflatun aydınlıklarda sokağa gidecekler gülüyor, el çırpıyor, bağırışıyor. Rabia aralarında ve hepsinden yarım baş uzun. Rakım elini sımsıkı tutmuş cüce, yeldirmesinin eteğine yapışmış gibi. Pembe cübbesi, sarı abani sarığıyla Rakım küçük kalabalığa bir orta oyunu takımı hali veriyor. Çingene ellerini şakırdatarak göbek atıyor. Rabia uzun ve güzel ince yüzü göz kamaştıran ışıklarda renkten renge giriyor. Cüce şimdi bir maymun. Bütün bu sahne bir sirk rüyasına benziyor. Osman'ın kalbi kopacakmış gibi atmaya başladı. Rabia ile evlenmeden sinekli bakkaldaki hayatını işte böyle tasavvur etmişti. O hayalin hakikat olduğu bu dakikada Rabia ile aralarına ne derin uçurum hasıl oluvermişti. Kim bilir, kim bilir hepsi bir rüyaydı. Osman uyanacak, Rabia'yı belki bir daha yanında bulamayacak. Gezmeye giden kafile artık kaybolmuştu. Fişekler daha seyrek atılıyor. Yalnız uzaktan derin bir arı kovanın sesi veren kalabalık hissediliyor. Ben gideyim biraz piyano çalayım. Sizin orkestra bu akşam işlemiyor. Kalktı. Gülerek konağa gitti. Osman kahveden geç döndüğü geceler Pembe'yi dükkanda idare lambasının başında kendini beklediğini görünce darılır söylenirdi. Bu akşam dükkanda kimse yoktu. Fakat idare lambası yanıyordu. Demek Pembe ile Rakım konağa gelirken lambayı bırakmışlar. Demek henüz dönmemişler. Odasında lamba yanıyor. Terlikler çevrilmiş. Geceliği karyolanın üstünde. Bunları da Pembe akşamdan hazırlamış olacak. Soyunurken Rabia'nın omuzlarında, vücudunda dolaşan ince, çevik ellerini özledi. Gözleri uykudan kapalı, başı sersem iken bile bu parmaklar vazifelerini maharetle, süratle yaparlardı. Hatta Rabia'nın genç başı, sapı üstünde solan bir çiçek gibi Osman'ın omzuna düşerken bile bu parmaklar bir taraftan boyun bağını çözer. Fakat neden bu kadar geç kalmışlardı? Sokaklar tenhalaşmıştı. Sel basmış gibi geçen ayak sesleri tek tük. Yatsın mı, beklesin mi? Uzaktan gelen sarhoş narası merakını arttırdı. Sokak üstündeki odaya gidip pencereden sokağı gözlemeye karar verdi. Oda kapısını açarken Pembe'nin oda kapısı da gıcırdayarak açıldı. Çingene'nin kızık sesi, Rabia hasta. Bulantısı vardı, başı dönüyordu. Karşıki odaya yatak yaptım. Şimdi uyudu. Ben de yorgun düştüm, seni bekleyemedim. Bir şey ister misin? Hayır, istemem. Odasını kapadı. Bu hastalık hep bahane. Hem sahi de olsa başka odaya gidip yatmak ne oluyor? Hemen lambayı söndürdü, yatağa girdi. Fakat uyuyamadı. Kulağı kapıda, Rabia yavaş yavaş kapıyı açacak, gelecek diye bekliyordu. Rakım'la Pembe, karı koca arasındaki gerginliği derhal sezdiler. Fakat belli etmediler. Rabia ertesi akşam odasına döndü. Fakat hep yere yatak yapıp yatıyor. Osman da anut ve somurtkan, hiçbir şey söylemiyordu. Herkesin yanında birbirleriyle konuşuyorlar, fakat yalnız kalınca susuyorlar. Onun için mümkün olduğu kadar yemekten sonra mutfakta uzun oturuyorlar. Rakım kendi kendisine, kahpe, Osman'ın damarına basmış olacak diyordu. Hakikatte tevhin kızıyla geçinmek güç işti. Osman karısına ilk aylarda fazla yüz vermenin cezasını çekiyor, bu muhakkak. Fakat bu arkası gelmeyen somurtkanlık, soğukluk da iyi bir şey değil. Osman'la Rabia, paşayı vapura kadar teşhir ettiler. Osman o akşam kediye titizlendi. Rabia'ya dargınlığının derecesi, kediye muamelesinden anlaşılırdı. Muziç hayvan, mütemadiyen Osman'ın dizlerine sıçramaya çalışıyordu. Kediyi ayağıyla itti. Rabia'nın yanakları kızardı. Fakat bir şey söylemedi. Pembe gözleri tavanda, ''Eşeğini dövemeyen semerini döver.'' dedi. Rakım da gözlerini tavana dikti. ''Karına söz geçirmek istersen, güveye girdiğin akşam kedinin art ayaklarını ayır.'' ''Saçma söylüyorsun amca.'' Osman kediyi boynundan yakaladı, kaldırdı. ''Şimdi ayırayım mı Rakım amca?'' Pembe bir kahkaha salıverdi. ''Bir sene geç kaldın yavrum.'' Rabia dudaklarını ısırdı. Fakat karı koca birbirinin gözüne bakmış ve gülmüşlerdi. Osman hemen yerinden fırladı. ''Ben piyano çalmaya gidiyorum.'' Çingene de fırladı. ''Ne kadar zamandır piyano çaldığın yok. Ben de dinlemeye geliyorum.'' Rakım Pembe'nin eteğini yakaladı. ''Aman gitme, Rakım'ın şekerparesi, cücenin karabiberi.'' diyordu. Fakat Rabia kediyi kucaklamış, Osman'la yarış eder gibi merdivenleri çıkıyordu. ''Rabiacığım, birbirini sevenler için arada sırada kavga etmek fena değil. Havadaki elektriği dağıtır. Fakat surat etmek, işte o beni çileden çıkarıyor. Hele hastayım diye ayrı odada yatmak. Fakat yalandan yapmadım. Vallahi, sahiden başım dönüyordu, midem bulanıyordu. Yalnız oda lazımdı. Ama mutlak lazımdı. Sabah sabah sana şimdi nasıl anlatayım? Doktor çağıralım. Allah Allah, ben ömrümde daha kendimi doktora göstermedim. O gün fena bir lodos vardı. Adeta sam eser gibi. Osman karısının kulağına fısıldadı. Acaba... Rabia'nın yanakları alev alev. Hayır, hayır dedi. Fakat o vaziyetten daha evvel şüphe etmeye başlamıştı. Bugün iyi bir gün. Mübarek bir gün iki gözüm. Seni Beyoğlu'na götüreyim mi? Bu sabah işim yok. Olmaz. Gidelim büyük babamın evini görelim. 8 senedir görmedim. Kiracılar gelecek hafta taşınacaklar. Âlâ. Rabia yataktan atladı. Osman'ın üstünden yorganı çekti. Hadi kalk bakalım miskin. Tevfik'ten de miskin, tembel. Bir saat sonra Sinekli Bakkal'ın köşesini dönüyorlardı. Gün güneşliydi. Göğün mavisi keskin, kırmızı kiremitli damlar, köşedeki beyaz kubbe gayet seçkin. Rabia Osman'la barışmanın verdiği sevince rağmen dimağı, doğduğu, büyüdüğü ev için tecessüsle dolu. Sokağın kapısını yılların paslandırdığı eski kocaman mantarla açtılar. Boş avluda çamaşır için gerilen teller oldukları yerde. Osman orada burada kuşlar için su konulan toprak çanaklara bakarken imamla geçen son gününü hatırladı. Avluda serçeler ve birkaç güvercin sıçrayıp duruyor. Rabia onu en evvel mutfağa götürdü. Raflarda vaktiyle Moskov toprağıyla ovula ovula ayna gibi yanan kapkacak dizili değildi. Fakat bulaşık çukurunun yanında Emine'nin et kıydığı tahta yerli yerinde duruyordu. Üstündeki yarıklar, çizikler, Rabia'nın tek tek bildiği yerler. Osman'a Emine'nin et kıymasını tarif etti. Her işinde öyle bir şiddet, acele ve ateş vardı ki, vücudu gerilir, balta vururken gözleri fıldır fıldır sağa sola döner, içinden yer altından çıkar gibi Rabia'yı fena halde ürküten bir horultu çıkardı. Osman güldü. Kaynanamın temposu hep furiso olacak. Fakat dikkat et, kavga ederken senin de tempon furiso. Rabia artık dinlemiyordu. Onu elinden yakalamış, örümcekli, karanlık ocağın kemerinin altındaki kuyuya götürüyordu. Bu kuyu tılsımlıdır. Kuyunun mermer ağızlı yanında duran ipi ve kovayı yakaladı. Kovayı kuyuya saldı. Kulağı kuyunun ağında, kova dibe değince çıkardığı gümbürtünün akislerini dinliyordu. Gece yarısından sonra 40 kova su çekersen 40.da bir peri çıkar, define getirir. Ben bu sesleri hep operama koyacağım. Hangi opera Osman? Sana söylemedim mi? Müzikali bir dram yazıyorum. Adını Tılsımlı Kuyu koyacağım. Beni oyuna korsan bir daha yüzüne bakmam Osman. Oyuna değil, seni Avrupa sahnelerine koymak isterdim şekerim. Hadi yıkıl şuradan. Avrupa'nın sahnesi de kendisi de yere geçsin. Şimdi birinci kata çıkıyorlardı. Merdivenler gıcırdıyor. Perdesiz pencerelerden güneş evin her tarafını ısıtıyor, yakıyordu. Ev bomboştu. Ona rağmen Osman, Rabia'nın gözüyle, sesiyle, tavrıyla, onu vaktiyle olduğu gibi içindekilerin yaşadıkları günlük hayatlarıyla görüyordu. Sanki Rabia'nın çocukluk günlerine misafir gitmişlerdi. Rabia'nın annesiyle yattığı odada ayağı kırık bir beşik buldular. Çok eski olduğu için mezatta satılamamıştı. Rabia durdu, baktı. Bir türlü Emine'yi beşik sallarken, ninni söylerken tahayyül edemiyordu. Parmakları gayri ihtiyarı beşiğin tahtasını yakaladı, yavaş yavaş salladı. Hu, hu, hu. Yarım seslerle, çeyrek seslerle bu emsalsiz ve tatlı ninniyi Rabia söylerken Osman hemen fesini çıkardı. O kadar bunun güzelliği sanatkarı büyüledi. Ve Rabia'nın rahminde henüz şekil almayan yeni hayat ağır ağır oynadı. Çok hafif, adeta hissedilmeyecek kadar hafif. Saklanmak isteyen, korkan, zavallı bir hayat damlası. Rabia'nın yüreği attı. Gebe olduğunu bildi. Anneni artık hayırla, şefkatle yad et Rabia, dedi. Bundan sonra öyle olacak. En son nerede gördün? Tabutunda. Üstünde bir şal, bir de işlemeli krep vardı. Koca sarıklı ihtiyarlar omuzlarına götürüyorlardı. Dizleri titriyordu. Tıpkı omuzlarında Emine'nin tabutunu götüren ihtiyarların dizleri gibi. Fakat bu bir taklit değildi. Hakikatti. O kadar ki Osman onu merdivenlerden üçüncü kata adeta kollarında çıkardı. İmamın odasında da bir hatıra, Rabia'nın hıfza çalıştığı küçük rahleyi buldular. Aşağıdaki heyecanı, ani zaafı biraz geçmişti. Zihni imamla meşgul olmaya başlamıştı. Kaşlarını birbirine karıştırmıştı. Latif, kontralto sesi, ihtiyarın kalın basso sesini taklide çalışıyor, her hecede vuran ihtiraz ve taassup ateşiyle imamın en çok sevdiği cehenneme ait ayetleri okuyordu. Hayır, bu da taklit değildi. Hayatına ilk şekillerini veren eski kalıplardan birine bilmeyerek kendini tekrar sokmuştu. O sesi, o muhteşem cehennem tarifini gece gündüz dinlemişti. O zaman manalarını bilmediği bu Arapça ayetlerin her kelimesini şimdi biliyordu. Göklerin erimiş bakır olduğu gün ve dağlar atılmış pamuk gibi olacak. O şüphesiz alevli bir ateştir ve mezarlarından fırlayıp çıktıkları gün gözleri yerde. Gök gürler gibi okuduğum bu şeylerin manası ne iki gözümün nuru? Sus, kıyamet günü. Şimdi odada yukarı aşağı dolaşıyor, imamın üslubuyla, imamın sesiyle ahireti tarif ediyor. Artık Osman bu Arapça ayetlerin manasını sormuyor. Kızın sesinde saat rakkası gibi vuran ahenge hayran. Heyecan, sada, ezeli bir nabız gibi vuruyor. Hayat mutlak böyle bir vuruş, ölçüyle, ahenkle atıştan ibaret olacak. Sayılmaz şekilleriyle vuran ebedi nabız. Rabia sustu. Osman'ı şaşırtan bir zaferle. İmam da Emine de artık toprak oldular. Hiç yaşamamış gibi oldular, dedi. Osman bunu biraz Rabia'nın kalpsizliğine verdi. Fakat Rabia için öyle değildi. Ona imamın ve Emine'nin rüyalarını işgal eden korkunç hayallerinden, tesirlerinden birdenbire halas olmuş, şifa bulmuş hissi gelmişti. Kendini bu kadar hayatın kaynağı ortasında bulmamıştı. Kan damarlarında yarış eder gibi, çılgın bir akıntı gibi akıp gidiyor. Herkes dünyanın yüzüne bir an vurup geçen gölge, bir hayal, bir akis. Fakat o, Rabia yaşıyordu. Kendisinin sonu gelmeyen, ebediyete uzanan bir hayat parçası gibi hissediyor. Zaman şekilden şekle giriyor. Yıllar sel gibi akıp geçiyor. Fakat her yeni şekilde Rabia var. Rahminde bir daha yeni hayat kımıldadı. İşte bu kendisinden sonraki Rabia'nın şekli. Bundan da bir Rabia çıkacak. Birbirine zincirlenmiş gibi ucu gelmeyen, istikbale uzanan Rabialar. İşte rahminde vuran hayat ona bu ebediyeti veriyor. Ve bu ebediyette Osman'la ortak. İşte ömrünün biricik daimi rüyası. Ötekiler gelip geçen yalancı hayaller. Osman camı sürdü. Kafesin altında küçük serçe sıkıştı. Pencerenin bu tarafına geçti. İmamın boz şeytan diye belki yeryüzünde bir tek sevmiş olduğu canlı şey. Rabia, kiracılara tembih edelim. Büyük babanın bu küçük dostlarını ihmal etmesinler. Biz bakarız Osman. Nasıl olur yavrum? Ben bu eve taşınmaya karar verdim. Niçin yavrum? Sen öteki eve bağlısın. Ben de bağlıyım. Emin ol, artık büyük yer istemiyorum. Doğru. Fakat ben çocuğumu kendi doğduğum evde dünyaya getireceğim.